Merhaba, ben Gamze Elvan, Nuray Mert ve Soru Cevap'ta bu hafta Nuray Hoca ile gündemin öne çıkan konularını tartışmak üzere karşınızdayız. Hocam merhaba.
Merhaba.
Hocam, çok konuşacağımız konular var. Bugünü konuşacağız. 23 Nisan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 104. kuruluş yıl dönümü olmasını, Diyarbakır, Mardin, Sur'a gideceğiz. Aynı zamanda Erdoğan'ın temaslarına bakacağız. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 104. kuruluş yıl dönümüyle başlayalım isterim. Sonra daha geçtiğimiz günlerde bıraktığımız konulara girelim isterim. 104. yıl dönümü sizce nasıl bir meclis var şu anda ve geçmişten bugüne tahayyül edilen bir meclisle mi karşı karşıyayız? Eksiklikler, hatalar neler? Bize anlatabilir misiniz?
Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Tabii bizim çocukluğumuzda dahi artık böyle kutlamalar fazla resmi olduğu için kavsamıştı. Yani öyle kıyafetler giyer, böyle bir takım müsamereler falan yapardık ama hani entelektüel dünya bu işlere uzak bakardı. Dedim, çünkü bir resmi ideoloji, resmi bir kisveye büründükten sonra olaylar başka bir mahiyet kazanıyor ve de hatta tepki bile oluşuyor. Yani bunları konuşmak filan, zaten sabah akşam bunlarla yatıp kalkıyoruz. İşte okullarda sürekli bunlar öğretiliyor filan gibi geliyor bize. Fakat daha sonra tabii hem bu aslında mahsur bir şey. Yani resmi ideolojileri biz sorgulasak da bu sefer resmi ideolojilerin bize söylediklerinin ötesinde ne var diye düşünmek ve gene tartışmaya devam etmek lazım. Nitekim dalga dalga bu tabii 23 Nisan özelinde değil ama bu işte Cumhuriyet'in kuruluşu, kurumları tartışma konusu oldu. 90'ların başında oldu. Bu demokratikleşme çabaları sürecinde, tartışmaları sürecinde. Daha sonra AK Partisi iktidarından sonra da canlandı. Çünkü işte AK Partisi'nin İslamcı bir geçmişten geldiği, Cumhuriyet'e çok da sıcak bakmadı. Çok mevzu oldu. Hatta resmi törenlere katılımlar dikkat çekti veya katılmamalar dikkat çekti. Özellikle tabii Cumhuriyet Bayramı. Ama diğer resmi günlerde, yani Cumhuriyet tarihinin köşe taşları olan günlerde çok tartışıldı ve tekrar canlandı ve hatta sivil bir hal aldı. Bu bir Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle de bunu tekrar konuşmuştuk Medyascope'da. Eskiden resmi olan ve şimdilerde sık sık da tekrarlanıyor. Haklı olarak eskiden resmi çerçeveyle sınırlı olan bu kutlamalar Cumhuriyet'in sembolleri haline geldi. Ve özellikle AK Partisi iktidarının işte o mesafesi, Cumhuriyet'le mesafesi veya mesafeli olduğu varsayımı üzerine özellikle işte laik kesim dediğimiz, işte Cumhuriyet'e sahip çıkan kesim dediğimiz kesimler bunu bir sivil kutlama ve vurgulama vesilesi haline getirdiler. Bu gerçekten önemli. İkincisi özellikle 23 Nisan'a mahsus olan şey dediğin gibi tabii meclisi, yani Cumhuriyet'ten önce milli mücadele esnasında Millet Meclisi kurulmuş idi. O yüzden Cumhuriyet 100 yıllık oldu, Meclis 104 yıllık oldu. Ama 21 Meclisi bugünle kıyaslayalım dediğin çok bugünle kıyaslanabilir. Burada çok uzatmayalım ama şunu hatırlatalım. 21 Meclisi tabii çok başka şartlar altında. Bir kere savaş koşulları altında kurulmuş bir meclis. Ve dediğim gibi daha henüz ortada cumhuriyet yok. O yüzden de o birinci meclisteki tartışmalar zaten sürekli olarak tekrar gündeme getirilir. Yani hatta ve hatta o mecliste bugünkü Cumhuriyet'in kurucu değerleri, kurumları dediğimiz şeyler de henüz mevcut değildi. O açıdan şimdi bu 23 Nisan vesilesiyle tekrar sürekli gündeme geliyor başka vesilelerle. 23 Nisan'da özellikle bugünlerde tekrar güncellendi mi bilmiyorum ama 21 meclisinin daha demokratik bir meclis olduğu çok iddia edilir. Bu iki kesim özellikle. Bir tanesi işte muhafazakar, İslamcı kesimler. Çünkü daha henüz hem cumhuriyet de kurulmamıştır. Ve en önemlisi hilafet mevcuttur. Ve işte halifeye bağlılık henüz dolaşımdan kalkmış filan değildir. Tam tersine mücadele halife adına yapıldı söylenir. İşte milli mücadeleciler tarafından. O açıdan daha yani laiklik yok, hilafet kaldırılmamış, cumhuriyet kurulmamış ve bütün bunlar tartışılıyor. Bu tartışmalara geri dönmenin bir vesilesi olduğu için 1921 meclisi ve orada yapılan tartışmalar ve oradaki tartışmalarda da işte büyük tartışma hattı, işte mecliste birinci grupla ikinci grup arasındaki tartışmalar, işte bu hep bahsettiğimiz konular. Daha sonra da modern Türk siyasi hayatının da, Cumhuriyet'in siyasi tarihinin de unsurları olacak tartışmaların zeminini teşkil ettikleri için sürekli olarak gündeme gelir. İkincisi Kürt çevreleri tarafından, Kürt siyasi çevreleri tarafından da çok gündeme getirilir. Ve tabii ki bir de 21 Anayasası bununla beraber sürekli olarak bu yeni tartışmalar çerçevesinde de dediğim gibi hem bahsettiğimiz nedenlerden dolayı muhafazakar İslamcı çevrelerde hani daha demokratik bir anayasa olarak görülür. Hem de tabii daha henüz üniter bir devlet netleşmemiş olduğu için ve milli mücadeleye işte Kürtlerin katılımı, iki unsur yani Türk ve Kürt unsurun birlikte mücadele etmiş olması dolayısıyla ve dediğim gibi yani bir Türklük, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı altında Kürt kimliği henüz dışarıda bırakılmamış olduğu için bu meclisin de daha demokratik olduğuna işaret edilir. Bu anayasanın da oysa ki 21 meclisi de bir geçiş dönemi meclisidir. Yani kim neyi tartışmış olursa olsun aynı şekilde devam edebilecek bir ulus devlete temel teşkil edecek veya onun bir kurumu olarak devam edecek bir meclis yapısı değildir. 21 Anayasası da öyle. Zaten Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'dur. Ve henüz bir ülkenin yönetimini, hukuk düzenini, kurumlarını tanımlayacak olgunlukta değildir. Ve tamamıyla ve hatta bu açıdan da tabii bir savaş esnasındaki bir teşkilat-ı esasi kanun olduğu için bir erken ne diyelim chart olduğu için çok da demokratik bir kurumsallaşmaya zemin teşkil edecek bir çerçevesi yoktur. Tam tersine meclis hakimiyeti, yani mutlak bir meclis hakimiyeti, yani konvansiyon meclisi gibi vurgusu vardır. Bunlar dediğim gibi yani tekrar tekrar tartışılır, tekrar tekrar gündeme gelir ve bu açılardan tartışılmaya da devam edecek ve o yüzden de bu vesilelerle ben aslında bu tartışmaların tekrar tekrar gündeme gelmesinden de yanayım, hatırlanmasından da yanayım. Ama soğukkanlı bir şekilde, yani takım ezberler üzerinden değil, adam akıllı. Yani şunca zamandır tartışıyoruz. Dediğiniz gibi 90'larda yoğunlaştı bu tartışmalar. Sonra AK Partisi iktidarı döneminde tekrar yakın zamanlara gelirken daha da yoğunlaştı. Ama hala bazı karikatürler üzerinden tartışılmaya devam ediliyor. Şimdi veya klişeler üzerinden, dediğim gibi işte 21 Anayasası, meclisi daha demokratik gibi. Yani çok da ince eleyip sık dokunmadan, sorgulamadan ne konuşuldu mecliste, nasıl bir demokrasi tanımıydı, bunlar çok kurcalanmadan böyle bir ezber var. Onun dışında da işte daha kendini cumhuriyet, laiklik yanlısı olarak tanımlayan çevrelerde de işte karanlık Bir devir böylece hani şeyden itibaren, milli mücadeleden itibaren son buldu. Ne son buldu, nasıl buldu, nasıl süreçlerle son buldu yine böyle bir belirsiz. Hatta bu sabah bakarken televizyona bir konuşmacıdan işte Osmanlılarda işte hayvanlar bile nüfus sayımında sayılırdı ama kadınlar sayılmazdı diye böyle bir ifade duydum. Zaten nüfus sayımları biliyorsunuz 19. yüzyılın sonlarında artık yani o kadar böyle Osmanlı döneminde daha önce bahsedilen şeyler tahririler. Yani kayıt bir takım kayıtlar tutuluyor ama o daha onun kaygısı bugünkü nüfus sayımları gibi değil. Onun kaygısı işte şey ona bakarsanız işte ne kadar üzüm üretiliyor, ne kadar incir üretiliyor, tarlası, bahçesi bütün bunlar kaydediliyor ve erkek nüfus da iş gücü olarak kaydediliyor. Onlar bugünkü nüfus kayıtlarıyla sayılacak şeyler değil. Daha sonraki modern manada nüfus sayımlarında da ben o ilk yani nüfus sayımı ve ikincisine dair defterlerin yani eski Türkçeden Latinize edilmesi, Latin harflerine tercümesinde bir araştırma için asistan olarak çalışmıştım böyle 80'li yılların başlarında. Temin ederim ki kadınlar sayılıyordu. Yani eski dönemle Cumhuriyet arasındaki fark zaten muazzam bir fark tabii. Özellikle kadın hakları açısından. Hani buna gitmeye gerek yok. Bu hem doğru değil hem çok abartılı bir şey. De dediğim gibi yeterince fark var zaten. Yani sadece medeni kanun bile kadınlar, vatandaş, kadınların eşitliği açısından yeterince önemli bir şey. O yüzden meseleyi karikatürleştirmeden ele almakta fayda var. Tam da bu nedenle aslında sizin Medyascope'da da böyle bir üzerine söyleşi yapmak istiyordum ama ben de ihmal ettim doğrusu. Bu nedenle de 100. yıl vesilesiyle ben de bir kitap derledim. Yani bu tartışmalar üzerine Cumhuriyet tarihini yeniden okumak diye. Başka bir kitap derlemesi de yine bu tartışmalar üzerine çıktı.
Yapalım hocam.
İlker Aytürk'le Berk Esen'in derlediği post-Kemalizm tartışmaları ilgilisine tavsiye ederim. Yani bu tartışmalar önemlidir. İçinde yazılanlara, yazanlara katılırsınız, katılmazsınız ama bu önemli bir tartışma ve tekrar tekrar hatırlayacağız. Bugün de vesile olmuş olsun. Ve de çocukların tabii bu kadar laf ettikten sonra, siyasi laf ettikten sonra tabii çocuklara armağan edildiği için ben yeğenimin yeni doğan çocuğunu kutladım sabah. Daha henüz 1 yaşında. Bütün çocukların hangi yaşta olurlarsa olsun bayramını kutlayalım ve gündeme dönelim istersen.
Evet, bütün çocukların bayramı kutlu olsun. İstedikleri bütün gelecekler onlarla birlikte olsun diyelim. Hocam, bu arada kitap mevzusuna geri dönecek olursak, evet belki 29 Ekim'i kaçırmış olabiliriz ama kitapla ilgili bir yayın söyleşi yapmak isterim ben. Ben de hazırlanırım. Sizinle birlikte bir şeyler yapmak isterim. Çok
Evet,
da
benim
sevinirim.
ihmal. Ya Ruş ben de konuştukça benim ihmalkarlığım oldu. Ben başka işlere daldım.
Olsun, o zaman ben üstüne düşeceğim diyeyim, böyle de söz vermiş
Tamam.
olayım.
Tamam.
Şimdi geçtiğimiz haftaya gidelim. Hafta sonundan itibaren cuma günü, cumartesi günü, pazar günü belediyeler üzerinden, Güneydoğu'daki belediyelerde bir takım gelişmeler, bir takım iddialar yaşandı. İlk başta Diyarbakır ve Mardin'deydi. Bir belediyede Diyarbakır'da Türk bayrağının kaldırıldığı iddiası vardı belediye meclisinde. Mardin Büyükşehir Belediyesi'nde ise İstiklal Marşı'nın okunmadığı iddiaları yer alıyordu. Daha sonra da ertesi günde Sur Belediyesi'ne dair bir görüntü çıktı. O görüntü de şuydu. Mazbata töreni sonrası Sur Belediyesi'nde makam odasına girilirken eş başkanlar bir kişinin Atatürk ve Erdoğan'ın fotoğrafını göstererek "Bu fotoğrafları kaldırın" minvalinde bir hakaret içeren sözler söylediği iddiasıydı. Daha sonrasında bu hakaretleri söylediği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı, sonra tutuklandı. Tabii buradaki asıl mesele İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın "DEM Partili yöneticiler hakaret etti" diye aslında bunu sunmasıydı ve Dem Partililer'de bu iddianın asılsız olduğunu, hakaret eden kişinin değil ama bu iddianın asılsız olduğu yönünde bir takım açıklamalar yaptılar. Çok sert tepki gösterdiler. Tabii bir de bu arada dün de Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli 23 Nisan mesajında bir takım açıklamalar yaptı. Bu açıklamaların arasında Dem Parti'ye yönelik de çok sert sözleri vardı. Dem Parti'nin kapatılması gerektiğini, milletvekillerinin düşürülmesi gerektiğini, belediyelere mülkiye müfettişinin atanmasının çok hafif cezalar olduğunu söyleyen bir açıklamaydı. Tabii bu sırada şunlar da konuşuldu. Yeni bir kayyum atama yöntemi mi? Şimdi ben kayyum atama yöntemini elbette sormak istiyorum ama bundan ziyade bu tartışmaların kime yaradığını da çok size sormak istiyorum. Yani kim bundan kazançlı çıkabilir, kimin zararına gelir böyle tartışmalar? Yani bir şey elde edilebilir mi? Belki gerçekten söylendiği gibi artık yeni bir kayyum atama yöntemi gibi mi lanse ediliyor ya da halk bundan nasıl etkilenebilir? Belki halkın bizim edindiğimiz işte Diyarbakır'daki muhabirimizden edindiğimiz kadarıyla çok güçlü bir şekilde sahiplenebileceğini söylüyorlar belediyeleri. Ama yani oradaki asıl mesele de belediye başkanlarının tutum ve davranış biçimleri ve onlarla olan meseleler deyip topu size bırakayım.
Şimdi kim faydalanır dediniz, kimsenin faydalanmayacağını düşünenlerdenim ben de. Ama bu zaten yeni bir şey değil. Yani bugüne özgü bir şey değildi. Veya o işte sözünü ettiğimiz olaylar dolayısıyla alevlenmiş, körüklenmiş bir şey de değil. Zaten yerel seçim yerel de olsa bu seçime de DEM Parti'nin işte kriminalize edilmesiyle, terör yuvası olarak itham edilmesiyle devam edildi biliyorsun. Yani seçim sürecinde zaten ana muhalefet partisine de böyle DEM Parti üzerinden yüklenildi. İşte bunlar terörle işbirliği yapıyorlar falan. Yani bu kafa devam ettiği sürece bu yaklaşım ve bunun siyasi bir araç haline de kullanılması faydalı görüldüğü sürece, yani hem böyle düşünüldüğü hem de bunun üstelik bir de siyasi getirisinin olduğu düşünüldüğü sürece bu devam eder. Evet, tekrar kayyum meselesi de gündeme gelebilir. Yani geçen yakındaki seçimde de olduğu gibi işte hep dile getirilen, işte seçim olunca Kürtleri hatırlıyorsunuz. Seçim ortalarda yoksa yani bu tamamıyla rafa kalkıyor. Şeyin tekrar gündeme gelir mi yani kayyum şeklinde mi gündeme gelir gelmez mi bilmiyorum. Ama bu zaten sürekli gündemde tutulan Devlet Bahçeli nezdinde ise zaten Türk Milliyetçisi bir parti ve gerçekten de yani öyle Kürtlerin varlığını bile bıraktık siyasi varlıklarını. Kürtlerin varlığını bile, Kürtler var sessiz kaldıkları sürece diye düşünen demokrasi, ifade özgürlüğü, işte farklılıklar falan böyle kaygıları olmayan bir partiden bahsediyoruz. İktidarın da çok bu partiyle işte sıkı bir işbirliği, Cumhur İttifakı denilen içinde olduğu ortamda olacaklar bu yönde devam ediyor. Hala bu yönde bir değişiklik yok. Gerçi seçim sürecinde işte Kürt siyaseti içerisinde yine böyle işte seçimden sonra Erdoğan galiba hani bir iyilik düşünüyor. Gene çözüm olursa Erdoğan da olur falan gibi ümitler uyanmıştı ama bunların yine yani bir seçim taktiği mi olduğu yoksa gerçekten de hani daha uzun edimli bir çözümün tekrar yani işte MHP'nin hani ya ikna edilerek ya tasfiye edilerek masaya gelip gelmeyeceğine dair henüz bir işaret yok. Yani belli Kürt siyasetçileri başta Leyla Zana bunu çok ciddiye almıştı. Ne kadar karşılığı var ben henüz buna dair bir iz görmedim. Ama önümüzde de çok uzun bir zaman var. Kürt seçmene karşı takılacak tavır nasıl olacak bu kadar zaman içerisinde onu zamanla göreceğiz diye düşünüyorum. Her şeyin aynı şekilde devam etmesi de çok mümkün değil. Ama burada şöyle bir şey var. Bakın işte düşünce özgürlüğü falan. O açıdan yani lafta kalmaması gereken şeyler ve de toplumsal barış açısından çok önemli. Şöyle ki bütün taraflar için önemli. Çünkü Kürt meselesi de tıkanıklığın en önemli nedenlerinden biri iki tarafın da karnından konuşması. Yani DEM Parti'nin varlığına hukuken izin verilmesi ama Bahçeli'nin pek çok çevre açısından Bahçeli'nin görüşünün paylaşılması. Ya bu terörün uzantısı zaten diye. Böyle bir tuhaf garip bir durum var. Yani bir meşru bir siyasi parti var olmaya devam ediyor, etmedi. Ama bir yaygın kanaat hakim iktidarda belirlemek suretiyle iktidarın dışına da taşıyor. Sadece iktidar açısından değil bu böyle yani. Bunda hesaba katmak lazım. Türkiye'de pek çok insan açısından DEM Partisi veya Kürt partileri, öncülü olan partiler aslında terör örgütünün bir uzantısı. Bu acayip bir durum. Yani bu durum, bu muğlaklık böyle havada asılı olduğu sürece toplumsal barış veya siyasal çözüm çok zor gündeme gelir. İkincisi düşünce özgürlüğü dedik. Aslında DEM Parti bunları istiyor anlamında söylemiyor. Ama çok genel manada ben sadece zaten Kürt meselesiyle ilgili de yani diğer laikliktir, İslamcılıktır bu konularda da düşüncelerin açıkça ifade edilmesinin toplumun da bu konularda nasıl düşündüğü ve tür konularda uzlaşacağı ne faydası olacağını düşünüyorum. Şöyle ki Türkiye'de Kürt Federasyonu'nu bir federe düzen olsun ve Kürtler de bunun bir kendi federe devletlerini kursunlar diye düşünenler var ise bunlar açıkça söyleyebilmesi lazım ki yasal sınırlar olmadan. Aslında yani Kürt nüfus dediğimiz, seçmen dediğimiz insanların kaçta kaçı böyle bir düşünceye itibar ediyorlar. Ben bunu 2009'da da o zamanlar yine bir açılım süreci söz konusuydu. Hatta Beşir Atalay bakandı ve o toplantılar yapıyordu işte bizler gibi işte ne diyelim yazar, çizer, entelektüel kanaat önderi gazetecilerle. Orada da ifade etmiştim. Beşir Bey de yani sizin hani bu başka bir ortamda olsa bölücülük olarak mı söylediğim algılanır dedim. Haklısınız. Öyle bir amaçla değil başka bir şey söylediğinizi biliyorum dedi. Gerçekten de federasyon veya başka bir şey yani işte Türkiye'den Kürtleri koparmak istiyorlar. Yani böyle şeyler varsa da özlemler varsa bunlar keşke açıkça ifade edilebilse ve dolayısıyla bunun bir toplumsal karşılığı var. Bir kere bir onu görsek. Yani herkes Kürt seçmen, Kürtler diye bahsediyor ama pek çok düşünce farkı olduğunu biliyoruz ve bu düşünce farkı sadece dışarıdan bakıldığında hep iddia edildiği gibi yani bir işte Kürt partilerine oy verenler, bir de işte muhafazakar Kürtler, onlar da AK Partisi'ne oy veriyorlar gibi değil ki. Bunların içerisinde de, bu seçmenin içerisinde de farklı düşünceler var. Farklı beklentiler var. Birinde ortak noktalar var tabii bunları bir araya getiren. Ama çok farklı kanaatler de var. AK Partisi'ne oy verenler içerisinde AK Partisi'nin genel politikaları mesela Cumhur İttifakı'na dayanıyor olması ve Cumhur İttifakı'nın devam ediyor olmasına tepki var. DEM içerisinde ve daha öncüleri içerisinde herkes Kürtlerin hak ve özgürlüklerin aynı şeyi kastetmiyor. Dolayısıyla eğer bunlar açıkça tartışılabilecek olsa biz de topluluğun ne kadar kesimin neye ikna olmuş olduğunu görürüz. Yani anayasal sınırlar var. Ona bakarsanız Katalanya'da da oldu. Yani Katalanya'da referanduma gitti Katalan ayrılıkçıları. İspanyol anayasası buna izin vermez dendi. Hani o sınırlar çerçevesinde ama bunların bu özlem, talep varsa ne kadarsa ifade edilmesinde ben her zaman fayda gördüm. Aynı şey için de laiklik ve İslamcılık konusunda da sürekli söylüyorum. Yani bir şeriattır bir diyor. Şu şeriat bir konuşsak yani kaç kişi şeriat istiyor, şeriatten ne anlıyor, mevcut hukuk düzenine itirazı nedir? Bunları daha açıkça konuşabilirsek meseleler biraz daha rahat ilerler. Ve de böyle herkes söyledikleri üzerinden, imalar üzerinden siyasi manipülasyon yapma imkanı bulmaz diye düşünüyorum. Maalesef bunlar bugüne ve son olanlara mahsus değil. Yani kronik olan bu sorunumuz aynı şekilde devam ediyor. Yani bu seçim sürecinde dediğim gibi mesela şeyin süreçlerinde bu çözüm süreçleri, barış süreci dediğimiz süreçte, son barış süreci dediğimiz süreçte diğer işte görüşmeler, işte Öcalan Parkı, Örgüt Parkı bunun ötesinde böyle bir özgürlük alanı açılmıştı ve bayağı çok şey konuşabildik. Yani benim edindiğim intibalar da o dönemde bütün bu işte Kürt seçmen dediğimiz insanların, nüfusun, coğrafyanın çok da tekil olmadığı. Yani şunu ima etmiyorum. Yani zaten işte kimse ayrılmak istemiyordu. İsteyen varsa bilemiyorum. Dedim ki bundan neye istinaden? Demokrasi toplumu ikna etme meselesi. Yani çok geniş kalabalıkları ikna ediyorsa bu anlayış. Onu da görmek lazım. Yani bir şeyden korkarak kaçmanın bir alemi yok. Ama ben Türkiye'de zaten büyük şehirler, özellikle büyük şehirlerde yaşayan Türkler üzerinden, büyük şehir hayatının aslında muhafazakar laik meselesinde de çok önemli bir rolü var. Büyük şehirlerdeki yaşam aslında diğer yerlerdekinden çok farklı olduğu için zaten oy davranışları da fark ediyor. Orada başka bir yere, daha uzlaşmacı bir yere doğru gidiyor. Bütün bu keskin ayrımlar azalıyor çünkü bir arada yaşamanın koşulları ve zorlukları paylaşılıyor. O açıdan bu kayyum meselesinden ziyade tekrar tekrar Kürt meselesini konuşmak zorundayız ve özgür bir ortamda konuşmak zorundayız. Dediğim gibi barış sürecinde bu yaşanmıştı. Vakit kaldı mı bilmiyorum. Irak'ta yapılan görüşmeler zaten medya tarafından da bu şekilde yorumlandı. İşte iktidar tarafından da takdim edildi. Yani oradaki PKK varlığının son bulması için Irak yetkililerle ve de Kuzey Irak yönetimiyle yapılan anlaşmalar bu denilebilir ki işte Kürt meselesinde sürekli işte güvenlikçi açıdan bakmak. Devletler güvenlikçi açıdan bakarlar ama dediğim gibi ülke içerisindeki meseleleri de yani bu güvenlikçi bakışa indirgerlerse işte toplumsal barış bozuluyor. Yani bir mesele kronikleşiyor, bir türlü çözülmüyor, bir türlü konuşulamıyor doğru düzgün. Ama onun ötesinde dediğim gibi devletlerin bakışı böyle ve Kürt siyasetinin de diğer taraftan küresel gelişmelerin de tabii bu süreçlere çok etkisi olduğu ve küresel gelişmeler artık şu özellikle bu Ukrayna-Rusya savaşından sonra daha sonra İsrail-Hamas savaşından sonra devletlerin güvenlik kaygılarını çok öne çıkardı ve meşrulaştırdı. Dolayısıyla böyle işte devlet dışı aktörlerin kaybettiği eğer var idiyse bir momentum oldu. Yani batılı demokrasiler dediğimiz işte böyle hani daha böyle demokratik tartışma, özgürlükler, kimlikler bu siyasetlere sahip çıktığı varsayılan ülkelerde de tam tersine bu yeni güvenlik kaygıları çerçevesinde işte ulusların egemenlik hakları, güvenlik iddiaları bir kez daha meşrulaşmış, sorgulanmaz hale geldi. Ve de dahası Türkiye'nin önemi çok arttı. Yine Ukrayna-Rusya meselesinde de işte bu Gazze'de yaşananlar çerçevesinde de o bakımdan yani bu bölgesel olmanın ötesinde küresel manada bu Kürt siyasetin de eğer yani Türkiye dışındaki unsurlarının bu gelişmeleri dikkatle takip etmesi ve hesaba katması beklenir. Ve bu açıdan da iktidarın iddia ettiği şey, iktidar parti Cumhurbaşkanı'nın yani Irak'la görüşmelerin çok olumlu geçmesinde bu uluslararası atmosferinde çok rolü var. Dediğim gibi Türkiye, ben zaten Türkiye'nin meselesinin Türkiye içerisinde çözülmesi gereken, yani demokratik siyasetten bahsediyorsan ve demokratik siyaset çerçevesinde çözülmesi gerektiğini düşünenlerden doğal olarak biriyim. O yüzden yani ve bu arada da tabii niye bunu vurgulama ihtiyacı duydum? İşte bu Suriye'deki gelişmeler filan Kürt siyasetini çok dalgalandırdı. Rojava devrimi, işte Suriye'de kazanılacak zafer filan bayağı Türkiye'deki siyaseti, Kürt siyasetine etkiledi. Bunların yeniden gözden geçirilmesi de fayda var diye düşünüyorum. Yani bu son gelişmeleri de o çerçevede görmekte fayda var diye düşünüyorum.
Hocam çok teşekkür ederim aktardıklarınız için. Çok sağ olun. Yine çok dolu dolu bir yayındı benim açımdan. Nuray Mert'le Soru Cevap'ta bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 104. yıl dönümünü, Erdoğan'ın Irak ziyaretini ve Güneydoğu'da yaşananları konuştuk. Haftaya görüşmek üzere. İyi günler.